Uzun
söyle.
Bir aradan sonra.
Yes. Bu sefer bingo yapmadım ama bu artık şey gibi yani. Hani Mehmet Ali Erbil parmaktan sonra falan gibi olması gerekiyor.
Kesinlikle.
Şovun bir parçası kesinlikle.
Ne haber
Nasılsınız?
Ezgi?
İyiyim. Kalp kalbe ne kadar karşı, bak aynı anda konuşup aynı soruyu soruyoruz.
Bir
İyiyim tatlım.
bir
Sen
şey
nasılsın?
diyeceğim. Sen
Evet.
odanın şeklini mi değiştirdin?
Hayır, yalnızca kameranın açısı farklı şu anda.
Anladım yani. O bayrağı bayrak değil mi o?
Flama gibi bir şey, aynen.
Aynen. Flamayı hep görüyordum ama o sağ taraftaki kısmı görmüyordum. Dolap kısmına şaşırdım.
Arkadaşlar bu arada kaldığım yerin duvarında bir tane flama var. Üzerinde Let's Stay In yazıyor.
Aa, senin değil mi o? Ben sen dekor olsun diye kendin astın sandım.
Hayır abi, neden böyle bir şey yapayım? Ama herkes bunu soruyor. Özellikle insanlar yaşam alanımı çok görmüyordu ama işte pandemi süreciyle birlikte hem işte hem özel hayatta çok video call kullanmaya başladığımız için herkes bu arka planı görüyor ve en az 7 kez falan şu soruyu aldım. Aa, arkandaki mesajı işte sen mi aldın falan diye. Hayır, ben almadım. Çok dekorasyon konusunda into olduğumu söyleyemem. Zaten bir otel odası olduğu için neden dekore edeyim diye düşünüyor insan. Ama evet, böyle bir yazı var arkamda.
Güzel bir
Beyza.
flama.
Kesinlikle güzel, hoş. Beyza, şimdi geçen bölümde bir tık Türkçe pop şarkılarını ele almıştık ama ben sonradan şeyi hatırladım, yine ele almak
Geçen bölümü
istedim.
ne zaman yaptık ya? Ne kadar zaman oldu geçen bölümü yapalı?
Bilmem, 1,5 ay falan
Bir buçuk
olmuştur
iki ay
eminim.
oldu. Yazıklar olsun. Yani
Aynen öyle.
en son bir Türkçe pop'tan bahsettiğimizi hatırlıyorum ama
Aynen.
tam da emin
Aynen.
değilim yani.
Ya böyle şarkıları ele alıp Gülşen'in falan saz mı caz mı onlardan benim ne anlam çıkardığım, senin ne anlam çıkardığın, şairin ne dediği gibi konuları tartışmıştık. Böyle bir konu daha var elimde bana sonradan sürprizli olan. Nilüfer'in Namussuz Akşamlar şarkısı, bilir misin Beyzacığım?
Çok severim.
Şarkıda şey diyor ya, geceler ferah sende, kapkara sensiz sabah, korkuyorum uyanmaktan ya yanımda yoksan. Şimdi ben bu şarkı hep şarkının devamında da ah namussuz akşamlar seni benden ayırırlar, sana hasret ah buralar, gel de kapansın kor yaralar diyor ya. Ben bu şarkıyı hep şöyle hayal etmiştim. Bu söz konusu çiftimiz, bu iki sevdalı geceleri ayrı geçiriyor. Yani diyelim ki ikisi de ailesinin evinde yaşıyor. Bu yüzden akşamları biz namussuz, hani akşam
Yani
6 oluyor ya da kıza demişler ki sen sabah şey pardon, akşam ezanı ile birlikte evde ol. Böyle bir şarkı ortaya çıkmış gibi düşünüyordum. Ama sonra şarkıyı tekrar dinlediğimde yakın zamanda fark ettim ki bu şarkı poligami üzerine.
nasıl yani?
Yani ah namussuz akşamlar seni benden ayırırlar diye hitap ettiği maşuk aslında başka insanlarla da aşık ve maşuk ilişkisi içinde. Aslında o yüzden geceleri yanında olmuyor Nilüfer'in.
Ha.
Ya ne diyorsun
Bir
buna?
daha bir daha okur musun?
Geceler ferah sende, kapkara sensiz sabah, korkuyorum uyanmaktan ya yanımda yoksan. Sonra ah namussuz akşamlar seni benden ayırırlar, sana hasret ah buralar, gel de kapansın kor yaralar diyor.
Ha, sen burada yanında yoksan kısmında karşıdaki bireyin başka kişilerle görüştüğünü. Peki
Evet.
şarkının geri kalanında herhangi bir bilgi veriyor mu?
Vardı galiba buna dair başka doneler ama ne olabilir ki başka? Yani bu insan daydreaming yapan bir insan. Aslında mesela şöyle bir senaryo da olabilir. Nilüfer ve aşık olduğu kişi aslında hiç birlikte değil zaten. Ama Nilüfer bir daydreamer. O yüzden gündüz düşlerinde bu kişiyi görüyor ve geceleri rüyasında göremiyor. Hani başka türlü açıklayamıyorum ben bu şarkıyı. Ya poligami,
Yani
nefret kusuluyor.
valla bilmiyorum ki Ezgi.
Şu an şarkının sözlerini... geri kalan da... Ha, şurası da çok iyi bak. Yalnızlık bize gelir, geldiği gibi gitmez. Burası normal. Mutluluk bir çiçektir, bastığın yerde bitmez. Burada yine maşukun aşığı kırdığını anlıyorum ben.
Bir daha söyle.
Mutluluk bir çiçektir, bastığın yerde bitmez. Yani şey düşün, çimin üstüne basarsın o bir daha kendini yenilemez falan ya da çiçek hani kendi kendine olmaz bu işler. O yüzden ben burada yoğun bir kalp kırıklığı yorumluyorum. O yüzden düşününce de bir poligamiye sistem olduğunu çıkardım ben. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Haklı olabilirsin. Bir şey kırılmış belli. Yani ama bu şarkı... o da anamsız akşamlar derken yani akşamdan çok karşıdaki kişiye biraz.
Aynen öyle.
Hani gelinim öyle. Sana söylüyorum. Kızım sen anla. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla.
Aynen. Tam tersi, tam tersi. Bu şarkı bu arada 1997 yılında çıkmış. 1997 yılında sanat eserlerine poligaminin yansıdığını görüyoruz yani. Enteresan bence.
Bence de.
Ama benim buradan Nilüfer'e bir tabii 1997'deki Nilüfer'e bir şey okumak istiyorum. Alıntı. Bugünlerde keşfettiğim bir filozof / yaşam koçu / bilmiyorum hani aforizma yapan birisi. Figen Merdan. Hı hı. Diyor ki ona sırtını değil zihnini ve yüreğini dönselle.
Nasıl? Dönsel.
Dönselle.
Dönselle.
Bu tarzda aforizmalar yazıyor. Mesela şu şöyle bir şey var. Attığın her adım geleceğe yaklaştığın bir frekanstır. Bu yüzden aldığın füzyonlu kararcıkları geleceğinle pikselle.
Nasıl yani? Kadın biliyor mu sence buradaki kullandığı kelimelerin hepsini?
Bilmiyorum.
Hani sallıyor mu kelimeleri, birleştiriyor mu, biz de bilmiyoruz diye.
Bence bunu öyle. Mesela fizik okuyan sevgili arkadaşımız Erdem'e bir gönderelim. O bir değerlendirsin yani, bu mümkün olabilir miymiş? Yani frekans, füzyon, bunların hepsi aynı. Dinleyicisine geçmesi okey mi yani? Bunu soralım, anladın mı? Hani anlatmasa da konuyu bize. Evet, böyle bir cümle mümkünse kadın okey, ama derse ki arkadaşlar konu birbirinden çok alakasız, kadının salladığı ortaya çıkmış olacak.
Ya bence zaten eğer bu kadını tartışacağımız bir ortam oluşturacaksa, ben böyle Man From Earth filmi gibi işte sosyolog da gelsin, efendim söyleyeyim psikolog da gelsin, bulabilirsek edebiyattan birini, benim hiç arkadaşım olmadı ama o da gelsin, Erdem de gelsin tabii fiziki olarak ve bu quotation'ları bir inceleyelim. Çünkü mesela şu da çok iyi. Pozitifte voltajın arttıkça yaşamdaki olumlu ve dinamik ancıklar da çoğalmaya başlar.
Bunu gördüm. Dinamik ancıklar.
Programımızın adı belli oldu. Dinamik ancıklar. Çılgınlar gibi geri dönüyoruz.
Aynen öyle. Bu arada Spotify yakarışlarımızı duymuş ve şeyleri kaldırmış, cennetten çiçek falan.
Evet, ben bir baktığımda öyleydi, bir daha kontrol edeceğim ama sanırım kalmışlar.
Kamuoyuna
bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu konuda kesinlikle benim bir katkım var.
Kesinlikle
bir katkım var. Her yere yazdım, adamlara değil attım yani.
Bir de burada da biraz bahsettik, yakındık. Hafif bir kamuoyu oluşturmuş olabiliriz belki bu konuyla ilgili. Çok iyi. Bu ara kamuoyu oluşturarak elde edilen değişiklikler yükseltiyor insanı gerçekten.
Evet, son dönemlerde güzel şeyler oldu.
Yani çok hani çok istediğimiz yerde değiliz ama mesela İstanbul Sözleşmesi konusunda İstanbul Sözleşmesi'ne karşıt olan kurul mesela kamuoyu baskısından dolayı yıldıklarını ve darlandıklarını söylemişler. Böyle tam olarak bu kelimelerle olmasa da. Sonuç alınabiliyor galiba sosyal medya sesiyle de. Yani, umut verici kesinlikle.
Artık bence öyle bir kısma geldi ki hepimiz, yani ülkedeki bütün kadınlar kendini bu şeye katılmak durumunda hissetti yani, ister istemez. Yani son dönemde olan olaylar zaten, çok zor dönemlerden geçiyoruz, pandemi vesaire. Üstüne bu olaylar iyice bence Türkiye'de kadınları böyle bir şeye itti yani. Bir rahatlama bence. Bir herkes tepkisini ortaya koydu. Sınırını çizdi bir konuyla alakalı. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Biraz karşı cinse baskı kurma gibi de olabilir ama bu gerekiyorsa bu da olmalı bence. herkesin farkındalığının artması gerekiyor. Yani 25 yaşında birinin de bunun artık yani dijital olduğu için artık herkes daha çok farkındalığı artacak. Yani 25 yaşındaki biri de paylaşıyor, 15 yaşındaki biri de paylaşıyor, 5 yaşındaki biri de paylaşıyor, 60 yaşındaki biri de paylaşıyor. Yani hani senin annem, benim annem, teyzemiz herkes paylaştı. Yani çünkü çok net bir şekilde tepki koyulması gerekiyordu ve gereken tepki koyulmaya geç de olsa başlanıyor galiba. Ve bunu hani ne olursa olsun hepimizin bastırması gerekiyor. Kadın erkek fark etmez yani. Bu kadınlara karşı şiddetin durması için ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Bunun için de bizim susmamamız gerekiyor bence.
Kesinlikle. Bence bir de bana şey çok ilginç geliyor bu arada ve düşünüyorum, bu işin içinden çıkamıyorum. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerine bakıyorsun. Basitçe anlaşma devletleri hani kadına karşı şiddetin temelini toplumsal cinsiyet ayrımcılığı üzerinden kuruyor ve bunun üzerinden de devletlerin bunu engellemek için ellerinden geleni yapmasını beklediğini söylüyor. Bu koşullar altında ben nasıl böyle bir sözleşmeye karşıt olabiliyor insanlar, bunu algılayamıyorum. Yani
çoğu bilmiyor, duyduğuna inanıyor. İşte bu her meselede hani yanlış bilgilendiriyorlar işte. Yani ya da işlerine gelmiyor, bilmiyorum. Bir sürü sebep olabilir yani, insanların verdiği tepkilere artık şaşırıyor muyuz Ezgi? Yani dünyada da bu böyle, sadece Türkiye'de de değil yani. Dünyada tabii da olan ki bir durum var yani. Çok net bir şekilde bir eşitsizlik. Ve yani her zaman bir diğer tarafta olan insan, diğer taraftan bakan diyeyim, öyle insanlar olacak. Yoksa yaşamanın ne anlamı olurdu ki hepimiz aynı şeyi düşünseydik.
Ya yine de bana ayrımcılık konsepti çok garip geliyor. Mesela Polonya'da bir bakan da Polonya'yı LGBT plus free zone yapacaklarını söylemiş. Hani durduk yere hani şey falan anlayabiliyorum. Daha böyle işte göçmenler üzerinden yapılan ayrımcılık, işte ekonomik sebeplere bağlanıyor bu konu. İşte hani geldiler, işlerinizi aldılar gibi bir yere bağlanıyor ve bunun üzerinden hani bir ırkçılık inşa ediliyor sistematik bir şekilde. Ama hani bu kadın ve LGBT plus kadrosunun hani bu hani ekonomiyle bir bağlantısı da yok. Tam olarak insanlar ne üzerinden bu fikirlerini inşa edip ayrımcılığa girişiyorlar?
Din olabilir. Bir sebep.
Yani.
Başka ne olur?
Bilmiyorum da sonuçta din olayının da konsepti herkesle huzur ve barış içinde yaşamak olduğu için ilginç yani. Neyse.
Yani bizim welcome to world.
galiba öyle. Bu arada internette başka bir yer kaplayan topiğe geçecek olursak şu TikTok klibi bombabomba.com. Yani kafayı yiyeceğim, aklımdan çıkmıyor. O adamın eliyle yaptığı, adamın eliyle yaptığı kamera işareti. İşte kızın dönüşüne bakmış. Yani videoda böyle 2000'ler başı ruhu var. İnternetin
evet,
başı
evet,
ruhu.
Evet, evet, kesinlikle. O var yani.
Böyle o bizi yakaladı.
Anladın mı böyle tam
hani mutlu işte açtım tıpasını açtım gibi falan.
Nereye dönmek istiyorum dedim ya. Bu internetin bu batak dönemine dönmek istiyorum. Saçma sapan evet, videoların milyonlar izlendiği. Her şey böyle yani. Out çalelerden tut. Benim adım Zafer videolarına kadar. Yani o döneme dönüyorum. Çok eğlenceli şey, zaman. Şu an artık bazı şeyleri yakalayamadığımı hissetmeye başladım Ezgi bu ara.
Ne gibi? İnternette bir şeyleri kaçırıyorsun gibi mi?
Hayır yani.
TikTok üyeliğin olmaması gibi mi?
Mesela TikTok üyeliğim yok. Yani yakalayamıyorum, anladın mı? Ya sonuçta şunu artık jenerasyon arasındaki fark bence artık daha da kısaldı. 5 senede bir belki de bu fark oluyor. Şu anki nesli anlamak çok bana zor geliyor yani. İnanılmaz gamerlar, işte inanılmaz farklı şeyleri var, huyları var. Ne bileyim yani TikTok mesela, yani Instagram bizim annelerimize dahil olabildiği bir yer oldu ama TikTok daha başka, anladın mı? Cringe içerik üretmen gereken bir yer belki, anladın mı? Böyle tuhaf yani.
Ya bende de
bambaşka bir dünya. Hani evet, ben de görüyorum videoları işte. Twitter'dan görüyorum, Instagram'dan görüyorum. Komik şeyler var ama yani mesela biz bence şey bir nesil değiliz. Hani biz fotoğrafçı nesliyiz, anladın mı? Fotoğraf çekip koyan. Hani bizde şey özgüveni yok. Kamera karşısına gidip konuşma. Ha, bizden, bizim yaşlarımızda çıkan mesela şeyler var tabii ki, YouTuber'lar vesaire de. Şu an mesela herkes YouTuber yani. 97-98 üstü insanlara çevrendeki bakıyorum hani, dedim işten dolayı falan da oluyor 98 üstü insanlarla muhatap oldum. Ve hepsi bir şey yapıyor internette yani. Video çekmek, içerik, bir şeyler paylaşmak, özgüvenleri çok yüksek. Yani biz mesela öyle bir nesil değiliz. Biz fotoğrafçı nesliyiz. Biz şey nesliyiz. Herkesin, işte biz lisede şey kurası oldu ya, herkes fotoğraf makinesi aldı. Ki sen de o tiplerdensin.
Bizde vardı. Böyle ha, bir dakika, herkes, analog fotoğraf makinesi
analog
mi?
Analog fotoğraf vardı tabii ki. Dijital makine zaten bir ara fırıyor oldu. Herkes fotoğraf çekiyor, ateş fotoğraflar koyuyor, profil picture yapıyor. Ben biz öyle bir nesliz. Video yoktu çünkü video kalitesi kaliteli değildi yani. Öyle bir video işi yoktu. Ama şu anki nesil fotoğraftan çok videocu. Storyci, anladın mı? Ve rahatlar yani. Biz mesela sen normalde işte close friends'ine paylaştığın şeyi kendi hesabını şey klipli yapmadan normal atabilir misin yani?
Hayır, close friends'ta paylaştığım şey sadece close friends'ta paylaşırım zaten.
Aynen. Normalde ama onlar de... onlar işte bunu rahat bir şekilde hesapları açıktan paylaşabiliyorlar. Yani yeni dönemde dedim yani, son 3-4 senedir en popüler iş influencer'lık, işte YouTuber'lık vesaire. Ve buna gerçekten herkes buna oynuyor gibi hissediyorum.
Bence burada internete girdiğin ilk platformla da alakalı olabilir bu konuya. Bizim mesela internete ilk girdiğimiz platform, bizim neslin işte internet oyunlarıdır. Kraloyun.com falandır. Hani maksimum işte bu bağlamda belki Netlog'u diyebiliriz ama ben herhalde 2006'da falan internette oyun oynamaya başladım. Netlog'u 2008'de falan girdim, ya da alparsı Facebook falan muhabbetine. Oralar tabii biraz daha statik mecra, ya da MySpace vardı. Ha, MSN Space vardı abi. MSN Space'de yüzlerce fotoğraf koyuyordun. Yani biz böyle daha böyle konservatif başladık konuya. Arkilerim ve ben fotoğraflarıyla. Ama bu bahsettiğimiz nesil bir tık daha, zaten onlar geldiğinde Facebook vardı atıyorum hani. Yeni bir şey değildi onlar için.
Twitter vardı.
Sonra, Twitter zaten vardı. Sonra işte Snapchat'tir, Instagram Story'dir falan filan derken, zaten mesela ben kendi, yani kendimi de bu konuyla ilgili takdir etmiyorum. Ama kardeşim küçükken ben sürekli suratına telefon tutup videosunu falan çekiyordum. Ama hani bir yerde falan paylaşmak için değil, sadece olay bu. Paylaştığım da oluyordu. Ya bu çocuk zaten suratında kamerayla doğdu yani. Hani, aynen, bu öyle. İnsanın öz, hani zaten özgüvenli, çılgınlar gibi. Eminim internette de bir şeyler yapsa akar gider.
Yani şey de enteresan. Mesela dedik yani içerik üretme vesaire bu tarz konularda. Bizim mesela Twitter'da bence bana Twitter'ın üyeleri daha, kitlesi daha yaşlı geliyor.
Öyle öyle, kesin öyle.
Yani Young Generation'ın çok bence o kadar domine ettiği bir sosyal medya şeyi, platformu değil Twitter. Daha biz ve bizim yaşımızın üstü aslında orada domine ediyor. Yani TikTok'ta da tam tersi. Twitter kitlesinin çok TikTokçu olduğunu düşünmüyorum mesela.
Yani evet, muhtemelen.
Ama şu an mesela ünlüler bile artık girmek zorunda, anladın mı? Herkes giriyor yani. Orası bambaşka bir dünya.
Kesinlikle öyle.
O yüzden herkes giriyor yani.
Ya benim durumda şöyle bir tatsızlık var. Ben aslında TikTok indirmek, Word'u çürümek istiyorum ama
ben de öğrenmek istiyorum.
Hayır, sadece bulunduğun yeri, marketi görüyorsun. Ben burayı görüp yani burası ve Amerika'yı görebiliyorum. Ya da Türkiye ve Amerika'yı görüyorsun. O yüzden ya bunun için
bir bak, bu özelliği bilmiyordum.
Evet, öyle bir tatsızlık var.
VPN kullan.
Aynen. Ama yani bunun için de VPN
kullanıp Türkiye'yi gör. Ben de VPN kullanıp Hollanda'yı göreyim, bir sinerji yaratalım.
Sinerji yaratalım. Olur.
Aynen.
Olur. Ama hiçbiri o bombomomo.com gibi olmayacak. Bugün yatakta baş aşağı sallandım biraz unutmak için. Çünkü cennetten çiçekte bunu yaptığımda işe yaramıştı. Aklımdan gitsin diye baş aşağı sallanmak zorunda kaldım. Gitmiyor
cennetten ama. Çiçek de güzel bir şey.
Kuryaydı. Soğuk bir internet de kesinlikle öyle.
Kesinlikle. O da biraz daha eski bir şarkı gibi, anladın mı?
Aynen. Aynen.
O yine bence bizim kitlemizin daha çılgınlarca hoşlandığını düşünüyorum bu olaydan.
Ya yani muhtemelen 2004'ler falan, bu ne ya falan
demiş olabilir mi?
Kronya falan, sen benim kız arkadaşım bunun videosunu yaptı mesela. Sen.
Yeah. Biz Kro'yu zandın mı? 2004'ler muhtemelen abi insanlar birbirlerini etiketliyor ya falan diyorlar. <dediler.
gülüyor> Şeyi hatırlıyor musun şu an bizim, aklıma geldi.
Bizim dinleyici kitlemiz acaba yaş kaç? Bak bu detayı vermiyor ne yazık ki.
Bence her yaştan dinleyicimiz var.
Ezgi çok emin değilim.
Çok emin ya her değilim. Yaş 70'ten yoktur mesela.
Yani mesela bir kan dinliyorsa,
evet.
Safa Min- dinliyorsa 2. Fena değil.
2 ne?
2 kişi.
2 genç mi? Genç olarak mı?
Şey. Onlar şey, EPC kanka onlar. Entry point consumer benim gözümde. Herkese böyle bakıyorum. Ona söyleyeyim ki EPC.
Onlardan küçük de vardır ya bence. Bize yazın en küçük olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen,
evet,
çok merak
etmeyin. Evet lütfen.
Ve yani, en yaşlı olduğunu düşünen de yazsın.
Gerçekten kaç üstü yazsın bize? 95 üstü yazsın.
Hayır mı? Hayır. Hayır abi, onlar kendileri karar versinler yeterli yaşlılar mı?
Saçmalama ya. Şimdi herkes yazacak.
Abi 95 gerçekçi mi? Hayır, şimdi mesela 37 deriz. 42 yaşında biri alınır atıyorum. Yani o yüzden onlar. You set the bar.
Anladım. Öyle bir. Eğer kendinizi genç hissediyorsanız yaşınızla birlikte bize yazın.
Aynen. Mesela 10 geliyormuş. Ne yaparız? Biraz değiştirir miyiz bağlamı, konuları falan?
Olursa kanka sansürlü içerik diye ben orada şey yaparım. Eğer böyle aile hesabı falan kullanıyorsa ailesi de şey yapsın, engellesin.
O feature o işe mi yarıyormuş? Hiç
tabii.
Anlamamışım
genç
ben.
Genç DM'ları.
Yaş mı seçiyorsun?
Genç DM'ları. Ya mesela şimdi Gmail'ine giriyorsun. Gmail'inde doğum günün, doğum günün, her şeyin var sonrasında. Ama anladım. Aile hesabında muhtemelen yaştan olmuyor bu arada.
Neden olur?
Ya şimdi aile hesabında atıyorum, babasın sen. Aile hesabı açtın. Anneye verdin bir hesap. İki tane de çocuğa verdin. Çocukların biri 11-15 yaşında atıyorum.
Hayatım öyle bir şey baba, yok. Çocuk kategorisi diye bir tamam, şey yok.
Hayır ama. Baba hesabı kontrol ettiği için hani herhangi bir hesap kontrol eden tek bir hesap var. O diğer kişileri sansürlü içerikten koruyabiliyor, işaretleyebiliyor orada.
Of, şu an aklıma şeytani bir fikir geldi.
Ne?
Alman rapi bağımlısı İpek benim Spotify aile grubumda. Onu çocuk olarak işaretleyeyim mi? Asla böyle gangsta şarkılar dinleyemesin.
Ya İpek de neylesine gangsta şey bu. Yani İpek dediğim karakter arkadaşlar. Günde 17-18 saat uyuyan. İşte kalan vaktinde de işte
minnoşluk yaparak.
Minnoş yemek yapıp işte minnoş oturup meyve suyu insanlara ikram eden bir tip yani. Niye gangsta şarkı dinliyor ki o?
O da o şekilde dışarı vuruyor herhalde kendini.
Demek ki.
Bilmiyorum ki.
Olmak bilmiyorum. İstediği kişi belki de.
Olabilir, olabilir.
Ama yani o kadar ponçik ki. Bu sadece müziğin dinliyor.
Gündüzleri mesela üzücü ama böyle aşırı minik bir olay yaşıyor ve gece böyle uyuyamıyor bundan. Ondan sonra açıyor Alman gangsta rap. Rüyalarında küfrediyor. Böyle şey yaparsın ya, bir tartışmada söylemek istediklerini söyleyemezsin. Gece dert olur o. O İpek de Almanca. Aynen, Almanca küfürlü geçiyor İpek de.
Olabilir. Şu an mantıklı geldi bana.
Of, şeytani bir fikir soktu.
Ya kızın şimdi, kız engellemeyelim. Kaç yaşında kız yani, 25-26 yaşına gelmiş insanlar. Ne isterse dinlesin Ezgi. Ben yani 18 yaşından küçük olursa 17-16 da dinleyebilir bence. 16 yaş üstü diyebiliriz bizim programımıza. O kadar da değil.
Ay 14 yaşındaki dinlese ne olacak, ne konuşuyoruz sanki burada
yani. Gerçi biz de kendimizi çok önemli şeye koyuyoruz yani. Hiç öyle bir şey söyleyeceğiz ki çocuklar çok etkilenecek. Böyle bir muhabbet var ya işte, şu yayınlanmasa çocuklar etkileniyor yani. Bazı konular yani bizden de etkilenmiyordur herhalde çocuklar. Biz zaten bizden etkilenmesinler diye bu programı yapıyoruz. Hani bakın biz bunlar böyleyiz. Bu durumdayız. Yani bizim dediğimize pek bakmayın yani. Biz pandemi başında elinizi yüzünüzü yıkayın. Bir şey olmaz yani. İki insanız yani. Bizim dikkat almamız gerekiyor.
Aynen öyle aslında.
Hani, ara vermeyeceğiz dediğimiz her zaman 1,5 ay sonra falan geliyoruz. Yani biz örnek alınması olmadığımızı zaten her bölümde kanıtlıyoruz. Eğer bizi takip ediyorsanız. Bu ara takipçi gelmeye başladı Instagram'dan.
Evet sevgili, fark ettim. Ve inanılmaz sevgili, endişelendim ilk başta.
Ben de bu arada. Hani dedim ki bir şey oldu. Anladın mı? Kötü hissettim. Dedim ki hani bir şey oldu. Linç mi yedik? Ne oldu? Bir şey
rezalet
oldu yani.
Çıktı.
Rezalet oldu falan. Meğersem sevgili bir arkadaşımız paylaşınca. Onun şey hesabı neydi? Broadway'de
ama sanırım artık Umut Kapyalı ya direkt. Hmm. Zaten bir YouTube kanalı da Umut Kapyalı diye olması gerek bence.
Aynen YouTube kanalı açtı.
Yes.
Umut ve yani Kapyalı. Umut bir paylaştı. Bizi endişe ettirecek bir takipçi geldi.
Bakıyorum ben gerçekten takipçi sayısına total bu endişe verici takipçiler artı var olanlar 640 takipçi.
Ama kanka bir anda 36 kişi takip bildirimi gelince görünce falan oluyorsun. 36 kişi yani.
Ben de oldum.
Yani biz zaten 600'e kaç ayda gelmişiz. 36 gelince bir anda. Dedim bu nedir ya?
Mutluluk verici.
Güler olur.
Acaba mesela dinleyince şey yaptılar mı? Umut hakkında kötü düşündüler mi atıyorum? Ya da mesela ya ne adam bizi de bu programla tanıştırdı süper falan mı diyorlar acaba?
Yani
bu ne ya? Umut abi ne dinliyor ya mı diyorlar yoksa?
Yani eğer ki Umut'tan görüp dinleyen varsa şu an biz o da bize yazsın. Biz de gerçek şeyini öğrenelim yani. Bize evet, net yazdım. Bir şekilde desin ki ya ben işte Umut paylaştı diye dinledim. Bence paylaşmasına gerek yokmuş. Kibarca söylerseniz çünkü kırılıyoruz biz. Ezgi de şimdi orada Hollanda'da yalnız. Hasret
daha
çekiyor.
Daha çok kırılıyor.
O yüzden biraz kibarca yani. Arada dinlenir falan gibi şey yapın ama beğendiyseniz de söyleyebilirsiniz.
Umarım bu sample size yani aynı zamanda Umut'u işte storiesini görüp podcast'te ilgi duyup bizi takip edip ve şu an koyacağımız yani şu an bahsettiğimiz, konuştuğumuz podcast'i dinliyor. Buraya kadar geliyor. Bu arada 27. falan dakikadayız. Bunu duyuyor, bu feedback'i. Bu arada beğenmemiş bu zamana kadar. Ve bize yazıyor. Olma ihtimali çok düşük. Bu kısmı kesip en başa mı alsam? Umut'tan duyup gelenler kısmı. Ama o zaman da dinlememiş bir fikirleri olmayacak. Neyse kalsın o zaman burada.
Aynen. Yazan olmazsa da.
Beğenmişler yani. Demek.
Yani anket başarısız oldu da diyebiliriz. Çalışma başarısız da sonuçlandı. Data not found diyebilip geçebiliriz Ezgi.
Of bu biraz acı verici oldu.
Başarı hastası olmuşsun sen. Data alamadığın zaman çılgına dönüyorsun.
Aynen öyle. Bugün arkadaşım bir tane liste atmış. Türkiye'de en kolay iş... Hangi üniversiteden mezunlar en kolay iş buluyor diye. Senin de önüne düştü mü bu?
Hayır.
Muhteşem görsel. Sence hayır. Birinci sırada kim var?
Kim var?
Tahmin et.
Mühendislik mi?
Hayır, üniversite söyleyeceksin.
Boğaziçi.
Sabancı var.
Aa, enteresan.
Ama iki de Boğaziçi var.
Ya Sabancı'daki insanların çoğu belki babasının şirketine gidiyordur.
Aynı şeyi söyledim. Bunu atan arkadaşım ama dedi ki yani ne kadar fazlası olabilir ki Sabancı'dan mezun olanlar. Ama tam olarak aynı şeyi söyledim. Yani
çok
kaç
fazla
tane
olabilir.
Babasının işi olabilir.
Biz çok fakiriz.
Çok fazla olabilir gibi geldi.
Biz çok fakiriz. Hayal edemiyoruz böyle şeyleri. Hiç o yüzden tartışmaya gerek yok Ezgi.
Olabilir.
Bir de öğrenci sayılarına da bakmak lazım. Neye göre şey yapmışlar şimdi. Bu aşında 20 bine yakın öğrenci var. Bir yerde aynen. 5 bine yakın öğrenci varsa 4500'ü belki 3 ayda işe giriyorsa diğer tarafta 20.000'in 15.000'i belki 3 ayda işe giriyor ama oran orantıya bakıyorlarsa öyle bir durum da olmuş olabilir ama Sabancı zaten iyi bir okul. Ben sana zaten biliyorsun kardeşinle alakalı konuda da Sabancı ile alakalı olumlu düşüncelerimi iletmiştim. Bence çok da güzel yetiştiriyorlar ama işe girme konusunda dataları bir kontrol etmek lazım.
O zaman sana O zaman sana dördüncü sırada
şu da bir durum bu arada. Bence Boğaziçi'nden devam edip farklı tarafları yönelen çok fazla insan oluyor. Yani akademi, işte yoga eğitmenleri, anladın mı böyle? Enteresan ya da kendi işini kurma falan. Bu tarz şeylere daha yatkın insanlar da olduğu için o alınan ölçümde o kısımlar falan da dahilse yani belki o da datayı biraz değiştirmiş olabilir diye düşünüyorum. Etkilemiş açısından.
Ya ben şöyle düşünüyorum. Bence bunu şu şekilde yaptılar. E-Devlet'te 4A sigorta dökümü oluyor ya, SGK dökümü. Orada işe başladığın tarihten mezun olduğun tarihi çıkardılar. Ve buna göre bir hani atıyorum ay bazlı gün bazlı falan bir şey yaptılar diye düşünüyorum.
Bunu nasıl çünkü öğrenebilirler ki? Kim yapmış bunu? Öğrenemez ya ki işte, E-Devlet'teki şeyini göremez
ne olacak, yani. Ne olacak? SGK dökümünün başladığı şeye bakacak. Ondan tamam, sonra
nasıl ulaşacak?
Cumhurbaşkanlığı ofisi açıklamış bu verileri. Onu söylemeyi unuttum. Pardon. Özür dilerim.
O zaman evet böyle bir olmuş olabilir.
Yani benim aklıma başka bir çözüm gelmedi. Çünkü bana kimse ne kadar zamanda iş buldun diye sormadı.
Evet.
Ya da LinkedIn'de böyle bir anket cevaplamadım. O yüzden bana en mantıklısı bu geldi.
Olabilir.
Yani ama o kadar şey ki böyle görsel. Gerçekten sadece devasa bir mavi başlık var. Mezunları kolay iş bulabilen ilk 30 üniversite diye. Üniversite amblemleri var. İsimleri yazıyor ve sıralamaları yazıyor. 1'den 30'a kadar sıralama. Yani altında bir lejant yok. Data nereden toplan? Tarih ne? 3 koç. 3 koç. Gebze Teknik.
What?
Aynen.
Gebze Teknik.
Evet.
Gebze Teknik Üniversitesi çok enteresan. Çok fazla etkinlik vesaire yapan bir üniversite biliyor musun? İnanılmaz öğrenci kulüpleri falan çok fazla iş yapıyor. O yüzden zaten şaşırdım. Hani şey anlamında, kampüs anlamında kötü olmadığını bildiğim bir üniversite. Hani daha çok eski bir üniversite değil ama hani öğrenci kitlesi falan iyi diyebiliyorum. Ama akademik anlamda bu kadar başarılı olduğunu falan bilmiyordum. Yani akademik anlamda da bir başarıdır herhalde mezun olanın işe giriyor. Bir de orada muhtemelen Gebze Teknik Üniversitesi muhtemelen iyi mühendisler falan var. Belki yeni vesaire o tarz bölümler olduğu aynen için oradan mezun olan zaten muhtemelen en iyi olduğu için zaten diğerleri gidiyordur diye düşünüyorum ama hani ODTÜ falan onlar daha mı geride
ona şaşırdım. ODTÜ 5'te.
Ankara Üniversitesi falan daha geride.
Ankara Üniversitesi yok bu listede.
Gerçi Ankara Hukuk, Ankara Tıp tamam mı? Diğer bir sürü bölüm var.
Neyse.
Binlerce öğrenci var. Kanka bazı doğru üniversitelerde ama 90 bin öğrenci var. 100 bin, 120 bin öğrenci var. Uludağ Üniversitesi öyle yani. Uludağ Üniversitesi 120 bin kişi mezun oluyor Bursa'da düşünsene. Yani 120 bin kişi olmuyor da hani 20-30 bin oluyor. Kanka yani bir anda Bursa'da 30 bin insan var işsiz.
İnanılmaz.
Yani nasıl işe girmeden beklersin ki o adam hani Bursa'da iş bulamazsa İstanbul'a taşınacak falan. Bu bir proses yani. Bir sene sonra belki işe giriyor falan. Bunlar yani bu araştırmada bence çok eksik datalar var. Bir mail atmak. Çok. Yani
çok daha zaten üzerinde tarih bile
yapılabilir. Aynen. Evet, neyin verisine göre? Son bir sene mi? Son 5 senedeki datalara göre.
Bilmiyorum ya. Bir yandan da internette böyle çok fazla görsel dolaşabiliyor ya genel olarak yani belki de. Ben de girip web sitesine bakmadım açıkçası şimdi. Burada bir dezenformasyon da yaratmak istemem. Yani elimizdeki veriler bu şekilde ilgilenene iletiriz isterseniz.
Evet, üniversite tercihlerini iyi düşünün arkadaşlar. Ben birkaç önerim olacak. Dikkat alıp almamak tamamen sizin elinizde. Eğer tercih yapacak insanlar ya da seneye tercih yapacak insanlar varsa. Bence okul, kampüs hayatı çok önemli. Kampüs hayatının güzel olduğu bir üniversiteyi tercih etmenizi öneririm. İstemediğiniz bir bölüm varsa ve gözünüz yiyorsa bir sene daha çalışıp sınava girmenizi de öneriyorum. Çünkü bir sene çok hızlı geçen ve aslında kayıp değil. Yaşlarınız çok küçük şu anda. Yani bu değişikliği, bu bir yıllık uzatmayı en yapabileceğiniz zamanlardasınız. O da yapılabilir. Daha iyi düşünebilirsiniz ama hani çok daha kendinizi kasmayın. Üniversiteye girmek evet bir önemli bir adım hayatında ama insanın yani üniversiteye girdikten sonra kendinize yapacağınız yatırım da aslında iş hayatınızda, ileriki kariyerinizde vesaire size daha fazla yön gösterecek olabilir. Kendinizi geliştirmeye bakacaksınız. Ha biraz daha çalışıp yine dediğim gibi iyi bir okula girmeye çalışın. Çünkü iyi bir okulun kampüs hayatının vesaire yoğun ihtimali daha yüksek oluyor. Yani daha gerçekten sizi tatmin edecek seviyeler de oluyor. Ya işte köklü devlet üniversiteleri ya da gerçekten iyi özel okulları düşünmenizi öneririm. Yani özel okullarda da yani bir tabii ki 3-4 senelik okullar da var. İyi de olabilir ama 30-40 belki senelik özel üniversiteler, çok köklü özel üniversiteler de var. Onları da değerlendirebilirsiniz. Benim önerim bu kadar. Kampüs hayatı. Senediğiniz bölüme de girmeyin. Eğer baktığınız çok yani zor bir karardı kanka. Yani 17-18 yaşında bölüm falan karar vermek çok böyle biraz bodoslama yapıyoruz biz de. Hepimizin öyle da. Yani kendinizi biraz tanımaya çalışın. En azından ne bileyim çok böyle kendinizi sayısal hissetmiyorsunuz, sayısal bir yere girmeye çok çalışmayın. Kendinizi biraz tanıyın. İleride ne yapmak, ne sizi heyecanlandırır diye biraz düşünün. Ona göre bir tercih yapmaya çalışın. Bu çok zor bir şey ama. Yani biraz tabii biz de yapmadık zamanında ama yani şu an biz şu anki nesil kadar da interneti iyi kullanmıyoruz. Yani şu an onlar her şeyi öğreniyor zaten, yazıyorlar.
Aynen öyle.
Neye bakacağını diyor. Sen o kadar iyi miydin yani? Üniversiteye geldiğimizde öğrendik biz. Nereden neye bakarız? Şimdi her yerde var yani. Bir eğitim sitesinde araştırın yani. Nedir? Binlerce video var bu konuyla alakalı. Biraz dinleyin. Öyle karar verin. Çünkü önemli bir konu. Biz cahildik. Öyle karar verdik yani. Çok şükür puan yaptık da iyi bir üniversite yazma şeyimiz oldu, şansımız oldu. Ama siz kendinizi şansa bırakmayın yani. Hani ezberden iş yapmayın yani. Ben mesela Boğaziçi Üniversitesi'ni geldiğim zaman yani Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandıktan sonra gezdim mesela. Tamam, gelemedik. Cahildik. Yani. Cahildik. Gelemedik. Paramız yoktu o zamanlar. Gelemedik. Ama yani bölümü falan da kanka çok bilmeden anladım. Yani biraz işte bilmediğim puan geldi. Bilmiyorum. Sıralama var. İstanbul'a gitmek istiyorum. Yazdım Boğaziçi'leri, sıraladım. Geldi. Okey olduk yani.
Böyle yapmayın. Böyle yapmayın.
Böyle yapmayın. Ha, o zaman neydi? Şey dedik yani. Hani, iyi de bu puan yaptık herhalde dedik. O iyi bir şey iyidir. Gelecekti. İyidir. Okulu iyi falan diye şey yaptık ama buna girmeyin. Araştırın ya. Ben öyle geldik. Ama çok şükür. Siz de araştırın yani arkadaşlar. Bir sürü artık şey var. Biz yapmadık ama da siz yapın.
Beyza sanki internet yokmuş gibi o zamanlar.
Tercih süresi ne kadar kanka?
2 hafta falan.
Tamam yani 2 hafta uzun bir süre. Hayır kanka ben şimdi kendi şeyimi hatırlıyorum. Ben yani lise sonunda falan öyle bilgisayarı açıp çok filmler izleyeyim, diziler izleyeyim. Çok öyle takılan değildik, anladın mı? MSN bittikten sonra bir Facebook'a girdiğim, belki müzik dinlediğim bir şeydi bizim için. Tamam ben gerçekten üniversitede daha haşır neşir oldum. Hala da bence biz şu anki nesil kadar haşır neşir değiliz. Yani ben Sims 1'den başka bir oyundan keyif alamıyorum yani. Alamıyorum. Olmuyor yani.
Ya ben o zamanlar da internet bağımlısıydım ve Twitter'da falan deli gibi aktiftim. O yüzden benim tamamen kendi cahilliğimden kaynaklı galiba. Ben de nasıl tercih yaptım? Ben avukat olmak istiyordum Beyza. 17 yaşındayken idealist bir gençtim. Biliyorum. Ondan sonra ben de klasik tuzağına düştüm. Sıralamaya göre tercih yapma. Böyle bakıyorsun taban sıralaması neymiş, seninki neymiş. Ya buraya girmeyeyim, puanım ziyan olacak gibi bir kafayla.
Ziyan olacak değil yani bu aslında. Ne alakası
var? Yani ne istiyorsan onu yap yani. Hani ne alakası var ziyan olmak?
Ama işte Türkiye'de yani şöyle bir şey olmadığı için sonuçta Ezgi bu sınava her sene 2 milyon insan giriyor. Bunun 500-600 bini bir yere yerleşiyor. Bunun 500-600 bin yerleşen insanın emin ol 5-6 sene sonra belki 100 bini iş buluyordur, belki bulamıyordur. Böyle evet. Bir durumda insanlar kendilerini garanti altına almak istiyor ve dolayısıyla tabii ki atıyorum şimdi hukuk fakültelerinin zaten kapasitesi çok yüksek. 1000 kişi alıyor. O adam zaten 1000 kişi aldığı için 10.000 oluyor sıralaması. Diğer üniversitedeki işletme bölümü 5.000'de kapatıyor ama 100 kişi alıyor atıyorum ya da 200 kişi alıyor. Yani sen o zaman onu düşünmüyorsun. Diyorsun ki ya ben ilk 5.000'e girdim. Hani garanti alayım kendimi. Buradan yürüyeyim falan gibi bitirme giriyorsun. Ha. İdealist olanlar vardı o dönem. Hukuk yazacağım deyip hukuk yazan çok insan oldu ama ben de yani hukuka hiç şey yapmadım. Ailem falan da hukuk şey yapıyordu ama ben çok hukuka yükselemedim açıkçası. Bana tabii pek ya. Olmazdı yani. Aynen. Ben daha çok böyle işte İstanbul'a geleyim biraz ufkum genişlesin falan diye istiyordum. Genişledi mi genişledi. Sağ olsun üniversitemiz. Yani o yüzden kampüsü, ya çünkü üniversiteyi bence sevmek bir önemli bir şey yani. Üniversite yılları gerçekten insanın, ya 18 yaşından sonra artık bir birey olmaya başlıyorsun Türkiye'de. Çünkü genelde yani üniversiteyi dışarıda okumadığın zaman bile ailenle yaşıyorsun. Öyle bir kültür var Türkiye'de. Yani ben de Ankara'da yaşasaydım ailemle yaşayacaktım yani.
Tabii canım.
Yani, dolayısıyla şehir dışına gittiğinde aslında bir birey olmaya başlıyorsun. Ben o şeyi çok istediğim için gelmek istiyordum şehir, yani İstanbul'a. O yüzden...
Ne kadar bilinçli bir çocukmuşsun.
Evet, ben bilinçliydim o konularda kardeşim. Yani biz de hani dedik cahillik falan dedik de biz de kitap okuyan çocuklardık yani.
Tabii. Çünkü
kitap okuduk. Hayallerimiz büyüktü yani Ezgi.
Öyle.
Hayallerimizi öldürdüler. Öldürdüler. Ama herkes hayallerini öpüyorlar yani. Bizde özel bir durum değil. İyiyiz. Büyüyünce anlıyorsun.
Beyza. Efendim? Hislerindeki her frekansı bütünleşik değerlendirme. İçindeki ayrışıklığa da şans var diyorum sana bu konuyla.
Ya bu kadın gerçekten sadece sallıyor. Anladın mı? Kelimeleri bir araya gelip sallıyor. Söylediği hiçbir şey anlamıyorum. Neden? Yani salak bir insan olduğunu düşünmüyorum. Kitap falan da okuyan bir insan. Yani okuduğum bir cümleyi anlarım yani. Yani biz de okuduk bu sedeviyatları vesaire ama bu ne abi? Ne söylüyorsun? Ne söylemek istiyor? Bir daha okur musun?
Hislerindeki her frekansı bütünleşik değerlendirme. İçindeki ayrışıklığa da şans var.
Ha yani. Farklı hisler besleyebilirsin. Diyor galiba. Bunu bütün aynen olarak düşünme. Aynen. İçindeki farklı hisler de olacak diyor. Ben böyle dili sevmiyorum kardeşim. Böyle ağdalı dediğimiz Türk edebiyatında. Böyle ağdalı dili sevmiyorum. Bence edebiyatın yalın olması. Yalın yalın olan bir cümle sana ne kadar his veriyorsa aslında o kadar güzel. Yani yalınlıkta aslında sadelikte güzellik var. Bunu savunan ekip hangisi bilmiyorum ama ben o ekiptenim.
Milli edebiyat.
Sadelikten yana olan.
Yok yok şey galiba işte garipçiler.
Garipçiler ben Orhan Veli'yi de çok severim. Kardeşim yani nedir? Bir elinde cımbız, bir elinde aynı. Onun da çok net. Her şey uyar. Her şey uyuyor yani. Bu kadar net. Yani yok bütünleşik bir şey falan. Abi kafa karıştırmaya gerek yok yani. Edebiyat tercih ettik insanları da buradan. Sevgilerimizi yapıyoruz. Edebiyat öğretmeni olacaklara, edebiyatla akademide devam ettikleri.
Edebiyat, ya da genel olarak edebiyat daha şenetli
olan. Edebiyat işin işe olan herkese buradan selamlarımızı yapıyoruz. Sanırım yeterince saçmaladık.
Veda edelim mi?
Veda edebiliriz bence artık.
Tamam.
Yani o dokunmadığımız konu kalmadı bu programda. Özlemişiz. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Görüşürüz.
Ne?